Tekrar.
Oysa adımız bile
belli için. Güzel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz başladı. Hayatın seslerine hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Programı bugün de sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Avşar hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefonlarımızı ve adreslerimizi hemen hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Aman kaptan, al beni götür denizlere. Aman kaptan, al beni götür denizlere. Ne yardan ne serden diyenlere sözümüz yok. Yolculuk ne zaman? Aman kaptan, al beni götür denizlere. Aman kaptan, al beni götür denizlere. Rotamız belli mi, yönümüz nereye? Yolculuk ne zaman?
Aman kaptan, sıkıldık buralardan, usandık limanlardan, bıktık beklemekten. Yolculuk ne zaman?
Aman kaptan, al beni götür denizlere. Aman kaptan, al beni götür denizlere. Bilinmezden korkmayız fal taşı gözlerden. Yolculuk ne zaman?
Aman kaptan, sıkıldık buralardan, usandık limanlardan, bıktık beklemekten. Yolculuk ne zaman?
Aman kaptan, al beni götür denizlere. Aman kaptan, al beni götür denizlere. Rotamız belli mi, yönümüz nereye? Yolculuk ne zaman?
Tayraray, tayraray, tayraray, tayraray, tayraray, tayraray, tayraray, tayraray, tayraray,
15.10'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu doğal kaynaklardan maruz kalınan radyasyonun büyük bölümünü oluşturan radon gazının ev içi ölçüm değerleri için bir proje başlattı. Biz şimdi sizlere bu projeyle ilgili bilgileri paylaşmak üzere stüdyomuza davet ettiğimiz konuğumuzla tanıştıralım. Radyasyondan Korunma Derneği Başkanı Sayın Ergün Togay bizlerle birlikte. Merhabalar Sayın Togay, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi günler.
Evet, Radyasyondan Korunma Derneği deyince radon gazına geleceğiz ama öncelikle bir dernekten bahsedelim isterseniz.
Çok
ne zamandan beri çalışmalar yapıyor dernek?
Efendim, derneğimiz ilk olarak 2012 yılında 31 Ocak itibariyle kuruldu. 4 yıldır faaliyette bulunuyoruz. Radyasyondan korunma konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak, radyasyondan korunma kültürünü ülke genelinde yaygınlaştırmak, bilimsel yayın ve araştırmaları teşvik etmek bu konudaki, eğitimler düzenlemek, düzenlenen eğitimleri desteklemek, özellikle radyasyon çalışanlarının mesleki çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak, radyasyondan korunma konusunda bilimsel bilgi, eğitim ve uzmanlık hizmetleri sunmak ve radyasyonun güvenli kullanımını sağlamak üzere bu derneği kurduk. 4 yıldır da değişik eğitimler, seminerler, halkımıza dönük farkındalık seminerleri şeklinde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.
Evet, size kolaylıklar diliyoruz bu çalışmalarınızda. Şimdi önümüzdeki günlerde çok önemli bir çalıştayınız var. Bir de bundan söz edelim, sonra radon gazına
evet,
geçelim.
Evet, 28 Ocak 2017 tarihinde endüstriyel radyografide radyasyondan korunma çalıştayı düzenliyoruz. Bu ülkemizde ilk kez düzenleniyor. Çok önemli bir konu. Özellikle geçtiğimiz Ekim ayında, 20 Ekim'de Sakarya'da meydana gelen bir radyografik kazası var. O kazayı, kaza bizi bu çalıştayı yapma konusunda teşvik etti. Çünkü şu anda bu kazadan etkilenen 16 yaşında bir çocuk Gülhane Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde derin radyasyon hasarlarıyla mücadele ediyor. Ve yine 14 kişiye yakın bir grup değişik şiddetlerde radyasyon sendromlarıyla ilgili tedavi görmekteler.
Evet, çok ciddi sorunlar bunlar. Umarız evet. Çalıştay'da bununla ilgili çözümler aranacaktır mutlaka. O çözümlere de
çok
bir an önce
ederim.
Ulaşılması dileğiyle diyelim. Ve gelelim bir başka konuya. Çünkü evlerimizde istenmeyen bir konuk var ne yazık ki. Radon gazı. Radon gazından söz edeceğiz ama öncelikle nedir radon gazı? Nasıl oluşur? Evlerimize kadar nasıl ulaşır acaba?
Şimdi efendim radon gazı uranyum elementinin bozulması sonucu oluşan radyumun parçalanmasıyla açığa çıkan doğal bir radyoaktif gazdır. Bu renksiz, gözle görülemeyen, tatsız, kokusuz, kısacası hiçbir insanoğlunun hiçbir duyu organıyla algılayamayacağı özellikle bir gazdır. Alfa parçacığı yayar, solunum yoluyla veya sindirim sistemi vasıtasıyla vücudumuza alındığında bu alfa parçacıkları dahili bir ışınlamaya neden olurlar ve çok tehlikeli bir radyasyon türüdür.
Evet, peki o zaman her ortamda karşımıza çıkabilecek
çıkabilir.
Bir radyasyon.
Tabii.
Örneğin şu anda biz burada radon gazını soluyor olabiliriz ya da şu anda bizi dinleyen pek çok dinleyicimiz hı-hı. neredelerse
evet.
Bilmiyoruz. Ama mutlaka radon gazına maruz kalabiliyorlar
tabii.
Demek ki.
Şimdi şöyle söyleyeyim, radyasyonu ikiye ayırıyoruz. Biz doğal radyasyon ve yapay radyasyon. Yapay adından da anlaşılacağı gibi insanoğlunun bir takım teknikler kullanarak radyoizotoplar üretmesi veya daha halkımızın anlayacağı biçimde söylersek radyoaktif madde üretmesi ne biz yapay radyasyon diyoruz. Bunların yaydığı radyasyona yapay radyasyon diyoruz. Bir de doğada toprakta uzaydan gelen kozmik ışınlar insanoğlunun kendi vücudunun içerisinde doğal olarak bulunan, insanoğlu tarafından yapılmayan ancak doğal olarak bulunan radyoaktif kaynaklar var. Radon gazı da böyle bir gaz. Toprakta, kayalarda, değişik alanlarda, değişik binalarda yapı malzemelerinin içerisinde bulunan radyumun parçalanmasıyla, ki bu uranyumun bozulması sonucunda oluşuyor demiştim, oluşan bir gaz. Peki evlerimize nasıl giriyor? Evlerimize yarıklardan,
çatlaklardan,
açıklıklardan bir şekilde giriyor. Şimdi evin basıncı, evdeki basınç dışarıdaki basınçtan daha düşük olduğu için dışarı çıkma imkanı olmuyor. Eğer evimiz kapalıysa. Özellikle şöyle.
Yani evlerimizi havalandırsak da bu gazdan kurtulma ihtimali kurtuluyor
kurtuluruz. Evet. Kuruluruz. Şimdi biz zamanımızın aslında bakıldığı zaman bir yapılan çalışmaya göre zamanımızın %90'ını kapalı alanlarda geçiriyoruz. Radon gazı bu yüzden tehlikeli. Hı hı. Çünkü bir şekilde evimizin içerisine giren radon gazı evdeki kapalı alanın basıncı, açık alanın basıncından daha düşük olduğu için dışarı çıkma imkanı bulmuyor eğer evi havalandırmazsanız. Dolayısıyla özellikle kış aylarında bu çok tehlikeli. Yaz aylarında nasıl tehlikeli?
Yani o küçücük açıklıktan giriyor ama o küçücük açıklıktan çıkmıyor.
Evet. Çünkü basınç evdeki basınç dışarıdaki basınca göre daha düşük olduğu için. Şimdi genellikle radon gazı havadan da ağır bir gaz ve yere çökerek kalıyor evlerin içerisinde.
O zaman zemin katlar daha mı risk altında?
Tabii ki. Tabii. Çünkü şöyle düşünün. Toprağın içerisinde bu parçalanıyor radyum gazı, radyum elementi ve radon gazı açığa çıkıyor. Bu toprağın içerisinden seyrelerek yukarıya çıkıyor ve çıktıkça atmosfere karışıyor. Hı hı. Ve yukarıya doğru çıktıkça seyreliyor. Dolayısıyla birinci kattan sonra ikinci kat, üçüncü kat tehlike daha da azalıyor. Birinci katlardaki en büyük tehlike evlerin havalandırılmaması. Ve bir de şöyle bir durum var tabii. Bu çalışma 2009'a kadar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından birkaç yerde yapıldı. Ondan sonra çalışma kesildi. Şimdi en son yine Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu arasında bir anlaşma oldu. Bir çalışma yapılıyor. Çorum ilinde başlatıldı. Pilot çalışma. Bu çalışmayla radon gazı miktarı ölçülüyor. Şimdi radon gazı şöyle de bir yandan da bize bir veri veriyor. Radon gazı miktarı ne kadar yüksekse oradaki radyum ve dolayısıyla uranyum elementinin orada çok olduğunu anlıyoruz.
Evet. Şimdi ölçüme geçmeden önce merak ettiğim bir nokta var. Şimdi bölgelere göre, sıcağa, soğuğa göre, rüzgara göre değişiklik
toprağın
gösteriyor mu?
Onlar
göre, etkiliyor mu?
Tabii. Toprağın yapısına göre. Az önce söyledim. Yani şimdi dünya üzerinde bazı elementler bazı bölgelerde daha çok bulunur. İşte maden diyoruz ya, işte şurada diyelim ki altın madeni, evet. Şurada işte Manisa'da çok altın madeni var, orada bir maden ocağı var filan. Yani bu neyin nerede daha çok olduğu ancak araştırmalar sonucu bulunuyor. Bu da bir araştırma aslında. Bu araştırmayla uranyum miktarının da ölçümü yapılıyor bir yerde. Yani bize radon gazı bir yerde uranyum ne kadar çok uranyum olup olmadığını söyleyen bir indikatör.
Evet. Şimdi gelelim o zaman ölçüme. Nasıl yapılıyor evlerde bunun ölçümü? Şimdi, belli bir talep mi gelmesi gerekiyor evlerden?
Ha yok. Şimdi şöyle bir çalışma yapılıyor. Radon gazı önemli bir gaz. Az önce de söyledim. Maruz kaldığımız radyasyonun bir kısmı doğal radyasyon kaynaklarından, bir kısmı da yapay radyasyon kaynaklarından geliyor. Şimdi yapılan bilimsel çalışmalara göre biz dünya genelinde insanoğlu ortalama 2.7 milisievertlik bir doza maruz kalıyor. Bu dozun 0.33 milisieverti yapay kaynaklardan, 2.37 milisieverti, yani bir başka deyişle %80'ini biz doğal kaynaklardan alıyoruz. Dolayısıyla radon gazı da bu doğal radyasyonun %40'ını ihtiva ediyor. Evet. Yani bizim en büyük tehlike, bizim maruz kalacağımız en büyük tehlike radon gazı. Yani bu verilere baktığınız zaman maruz kalınan dozun %88'i doğal kaynaklardan geliyor. Bu %88'in de %40'ı radon gazından geliyor.
Evet.
Radon gazı bu yüzden çok önemli.
Sağlığımızı nasıl etkiliyor peki bu kadar neticede, maruz kalmamız?
Yani neticede radyasyona maruz kalıyorsunuz.
Evet. Ve yani ne kadar zamanda ne gibi etkileri ortaya çıkar?
Bunun tabii şöyle direkt olarak bir şey söyleyemezsiniz. Yani bir insan kanser olduktan sonra, kansere yakalandıktan sonra bunun kaynağının ne olduğunu söylemek şu an için mümkün değil. Yani özellikle bu düşük radyasyon 100 milisievert'in altında dozlar olarak söylediğimiz düşük seviyeli radyasyonun kanser yapma özelliği var. Ama kanser olmuş bir insanın bugün için bilimsel anlamda neden kanser olduğunu söylemek şu an için imkansız.
Evet.
Dolayısıyla ama şu var, şunu biliyoruz. Radyasyon kanser tetikleyici.
Hı hı, evet.
Dolayısıyla çok az miktarlarda bile radyasyona maruz kalsanız her zaman kanser olma riskiniz vardır. Benim her yerde tekrar ettiğim bir cümle var. Onu burada da tekrar edeyim. Radyasyon kaynağı ne olursa olsun, doz miktarı ne kadar düşük olursa olsun hiç fark etmez. Her zaman bir risk vardır.
Evet, evet. O risklerden korunmak dileğiyle diyelim. Tabii ki o korunma çabalarına da geleceğiz. Çarelerini de konuşacağız ama gelelim evlerde ölçüme. Yapılan ölçümler sonucunda ne kadar radon gazına maruz kaldığımız ortaya çıktı.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun radyasyon güvenliği yönetmeliğinin hükümlerine göre evlerde müsaade edilen doz miktarı, radon gazı miktarı 400 becquerel bölü metreküp. İş
yani?
Yerlerinde de yani şöyle söyleyeyim, bir becquerel saniyede bir parçalanmayı ifade eder bize.
Hı hı.
Bir bozulmadan bahsediyoruz. Bir radyoaktif maddenin bozulmasından bahsediyoruz. Bir bozulmada bir alfa atacak. Bir alfa,
evet,
parçacığı atacak. Dolayısıyla bu biraz yani bunu,
o zaman
bunu
yüksek
halkın
bir
anlayabileceği
oran. Yo,
bu
değil,
hayır
mi?
Yüksek bir oran değil.
Evet.
Yani bu son derece düşük bir oran.
Hı hı.
Veriler elimde var. İsterseniz paylaşayım sizinle.
Paylaşalım. Peki kaybettik sanıyorum sayfayı.
Evet. Şöyle söyleyeyim. Şu anki veriler yapılan Atom Enerjisi Kurumu'nun daha önce yaptığı çalışmalarda 20 becquerel, 30 becquerel civarında, öyle aklımda kalmış. Yine sizi yanıltmayayım ama çok düşük.
Evet,
yani 400
evet,
becquerelin çok çok altında.
Hı-hı.
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda.
Evet. Evet. Peki şimdi ne kadar düşük olursa olsun sonuçta bir radyasyona maruz,
tabii,
kalıyoruz.
Tabii.
Şimdi bu radon gazına maruz kalmamak için ne gibi önlemler alınması gerekiyor acaba? Neler yapılması gerekiyor?
Hiçbir önlem alamazsınız. Neticede bu bir doğal radyasyon. Şöyle,
örneğin binalar yeni yapılırken daha koruyuculu radon gazının şimdi, içeri girmesini engelleyici bir şeyler yapılamaz mıdır?
Yani o tabii işin inşaat kısmını ben bilemem.
Hı hı.
Ama neticede ne kadar korumalı bina yaparsanız yapın mutlaka bir yerlerden gözle belki de açıkça görülemeyecek yarıklardan, çatlaklardan içeri bir radon gazı
girecektir.
Evet. Burada önemli olan radon gazının miktarıdır.
Evet.
Mesela ben bir örnek vereyim.
O miktarı biz göremeyeceğimize göre nasıl bileceğiz, nasıl önlem alacağız?
Önlem şöyle alalım, evet, şöyle alalım. Özellikle kışın belki çok zor yani evleri sürekli havalandırmak. Çünkü ciddi mali külfet altına giriyoruz evlerimizi,
evet,
ısıtabilmek için. Ama şunu yapabiliriz. Yazın mesela uzun süre evimizden ayrıldığımızda mesela tatile gittik 10 gün, 15 gün. Evet, şu anda Türkiye'de sağlıklı bir radon gazı haritası yok.
Evet.
Ve biz gerçekten bir radyum yatağının içerisinde mi oturuyoruz? Evimiz bir radyum yatağının içerisinde mi? Yoksa değil mi? Bunu bilmiyoruz.
Evet.
Dolayısıyla şu önlemi alabiliriz. Önlem olarak şunu söyleyebilirim. Uzun süre evimizi kapalı tutmuşsak hep işi bu yönden, radyasyon yönünden kötü tarafından düşünelim. Biz bir çok büyük bir radyum yatağı içerisinde olmasak bile belli miktarda bir radyum yatağı içerisinde evimiz. O yüzden hemen evimize geldiğimizde evimizi havalandırmalıyız. Radon gazı az önce de söyledim, havadan ağır bir gaz, yerden en fazla 50 santimetre yüksekliğe kadar konumlandığı varsayılıyor. Dolayısıyla evimizi havalandırırken bir yandan da elimizi bir süpürge alıp evimizi süpürür gibi pencerelere doğru süpürelim. Böylece gazı dışarı atmış oluruz. Önlem olarak bunu söyleyebilirim.
Bunu yapabiliriz diyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ergün Togay.
Ben teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgiler için. Önümüzdeki çalıştayla ilgili detaylı bilgileri yine umarız konuğumuz olursunuz. Orada yine bizlerle, dinleyicilerimizle paylaşırsınız.
Bize teşekkür ediyoruz. Derneğimiz adına bize bu fırsatı verdiğiniz için kendimizi tanıttık. Çok teşekkür ederim Ergün Hanım. İyi
biz
çalışmalar
teşekkür ediyoruz.
Diliyorum.
Sağ olun.
İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ediyoruz. İyi yıllar diliyoruz aynı zamanda.
Bir mukabele bende.
Radyasyondan Korunma Derneği Başkanı Sayın Ergün Togay stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri Başkent'ten yine müzikle devam ediyor.
Thank you.
15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri başkentten devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Sevgili dinleyicilerimiz, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Antalya'nın tarihte yetiştirdiği farklı yüzyıllarda yaşamış sufi, şair, alim ve bilginlere ait mekanları yeniden canlandırmak, kültür ve inanç turizmi açısından farkındalık oluşturmak ve geçmişte sahip olduğumuz manevi değerlerimizi ve kültürel hazine zenginliğimizi gün yüzüne çıkarmak amacıyla tasarlanan Sufi Yolu projesinin ilk toplantısı yapıldı. Şimdi bu toplantı ile ilgili bilgiler almak üzere telefon attığımızda Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Ögge hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar, Antalya'dan sıcacık kucak dolusu selamlar bütün dinleyicilerimize.
Teşekkür ediyoruz efendim. Nasıl bir projedir Sufi Yolu projesi? Bize birazcık söz eder misiniz? Nasıl geçti toplantıda, neler konuştunuz?
Evet, Sufi Yolu projesi tabii Antalya'nın manevi dinamiklerini yeniden gün yüzüne çıkarmak için başlanılmış bir proje. Şimdi Antalya deyince tabii günümüzde ilk akla gelen belki kumsalları, sahili, Konyaaltı sahili filan akla geliyor. Fakat tarihte bu özelliği her zaman var ola gelmiş ama tarihte yetiştirdiği büyük şahsiyetler var. Mesela dinleyicilerimiz biliyorlar mı bilmiyorum ama 4 tane Diyanet İşleri Başkanı çıkarmış Antalya. Bunun birisi Elmalılı, ikisi, üçü Aksakili. Bunun dışında pek çok mutasavvıf, sufi, şair yetiştirmiş. Özellikle Elmalı, Finike Havzası bu açıdan çok talihli dönemler geçirmiş. Mesela Bektaşiye tarikatının önde gelen öncülerinden Hacı Bektaşi Veli'nin talebelerinden Abdal Musa Antalya'da yaşamış ve Antalya'da mezun, türbesi Elmalı Tekke Köyü'nde. Yine Kaygısız Abdal hayatının önemli bir vaktini Antalya'da geçirmiş. Bunların yaşadıkları dönemler bu zatların tabii ki 14. ve 15. yüzyıllara tekabül ediyor. Yine Elmalı'da 15. 16. ve 17. asırlarda Halvetiye tarikatının bir faaliyetleri var. Manisalı Yiğitbaşı Veli Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretlerinin yetiştirip Elmalı'ya gönderdiği, kendisi de Elmalılı olan Vahibi Ümmi Hazretleri ile birlikte başlayan bir irfan ocağı var Elmalı merkezde. Onun talebesi Eroğlu Nuri Hazretleri bugün Finike Turunçova'da, Finike'ye yaklaşık 15 kilometre mesafede 2300 rakımlı Eroğlu Tepesi'nde methum bulunuyor. Yine onun talebesi meşhur Sinan-ı Ümmi, Yusuf Sinan-ı Ümmi Hazretleri ki kendisine ikinci Yunus denilen Niyazi Mısri Hazretlerini yetiştirmiş. Niyazi Mısri Hazretleri ehlince malum olduğu üzere son dönemde yetişmiş en büyük mutasavvıflardan birisi.
Peki ve bu proje güzergahı tüm bunlardan anlattıklarınızdan yola evet. çıkarak mı oluşturuldu?
Şu anda ben size aynen proje güzergahının ana noktalarını izah ediyorum.
Evet.
Ve bu projenin önemini, ehemmiyetini ifade etmek için bu isimleri muhakkak zikretmemiz gerekiyor.
Evet.
Çünkü bu projenin ana durakları bu zatların vaktiyle yaşadıkları, geçtikleri, hayatlarını bir süre devam ettirdikleri, bir kısmının da türbelerinin, kabri şeriflerinin el an bulundukları noktalar.
Evet, peki kimler katıldı efendim toplantıya?
Şimdi toplantımıza aslında asıl fikir sahibi Antalya milletvekilimiz Sayın Atay Uslu. Onunla bir araya geldiğimiz bir zamanda özellikle Antalya'nın sahip olduğu tarihte, geçmişte sahip olduğu bu manevi dinamikleri tanıtma açısından neler yapabiliriz diye konuştuğumuzda kendisi de bu göre milletvekili olması hasebiyle nasıl hizmet edebiliriz diye müzakere ettik. Ve Finike'den başlamak üzere Finike Kafi Baba ile başlayan, sonra sahabe olduğu rivayet edilen Bedir Baba ile yine Finike merkezde devam eden, oradan Turunçova Eroğlu Tepesi'nde metfun bulunan Eroğlu Nuri Hazretlerine ulaşan, oradan az önce sözünü ettiğim Elmalı Tekke Köyü'ndeki Abdal Musa'ya gelen, oradan Elmalı'nın Finike tarafından giriş yolu güzergahı üzerinde bulunan Kınalı Baba'ya gelen, oradan Elmalı'nın Ulu Camii niteliğindeki Ketenci Ömer Paşa'nın camiyi yaptıran kişidir. 1600'lü yıllarda yapılmıştır. Bu zatın şeyhi olan bir Nakşi şeyhi Ahi Baba. Ondan sonraki güzergah Haydar Baba ile yine Elmalı merkezde devam ediyor. Yine Elmalı'ya hakim bir tepede metfun bulunan Baltası Gedik Mahmut Dede. Oradan az önce sözün ettiğim Vahibi Ümmi Hazretleri ve nihayet Sinan-ı Ümmi Hazretleri ile Niyazi Mısri'nin hocası olan Sinan-ı Ümmi Hazretleri ile noktalanan bir güzergah tespit ettik. Tabii bu güzergah zaman içerisinde tespit edilen yeni noktalarla zenginleştirilebilir. Bu proje kapsamında öncelikle bu zatların mevcut türbeleri yaşadıkları dönemdeki orijinallerine uygun şekilde inşa edilecek veya restore edilecek.
Evet.
Bu sufi yolunu oluşturan güzergah üzerinde tabelalama çalışmaları, katalog çalışmaları, bu zatları tanıtan yazılar, makaleler, kitaplar.
Dolayısıyla manevi değerlerimizi ve kültürel hazine zenginliğimizi biraz daha ortaya çıkarmak adına başlattığınız bu projede size başarılar diliyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Ökke stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Vesaire. Beyin, zihin vesaire köşemizde Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz. En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhabalar. Evet, insanlar iyilik yapmaya, kötülük yapmaya da meyillidirler. Biz iyilik yapıp mutlu olmaktan söz edeceğiz. Kötülük yapıp mutlu olan var mıdır? Orasını da konuşabiliriz tabii ama.
Yani bazen var maalesef.
Var değil mi? Beyin kendisine ne öğretilirse onunla mutlu olmayı mı öğreniyor acaba? Ben iyilik yaparak mutlu olacağım diyorsak iyilik yaparak mutlu mu oluyoruz?
Aslında beynimizin temel doğuştan gelen kurgulanma mekanizmasında iyilik yapmak bizim varsayılan ayarlarımızın en önde gelenlerinden biri. Hı hı. İyilik yaparak mutlu oluyoruz, iyilik yaparak diğer insanlarla bağlantı kuruyoruz ve iyilik yaparak büyük bir topluluk halinde ortak hareket edip işte tarih boyunca gördüğümüz muhteşem birliktelikleri oluşturabiliyoruz. Tabii sadece iyilik yapmak değil bizi bir arada tutan, başka faktörler de var. Fakat
ne gibi?
İrili işte belli bir ülke, inanç birliği vesaire falan da insan, hı-hı, toplumlarını bir arada tutuyor. İşte dinler, inançlar da bunlar bir arada tutuyor. Fakat bunların hepsinin harcında bir insan toplumunun büyük ya da küçük olsun birbirine güvenebilmesini sağlayan en önemli şey birbirlerine bir şekilde iyilikte bulunmaları. Bu şimdi genellikle tabiattaki canlıların birbiriyle hep mücadele ettiği, güçlü olanın hayatta kaldığına dair bir algımız vardır. Sanki bu diğer canlılarda yokmuş da sadece bizde varmış gibi bir algı da oluşabilir böyle, hı hı, deyince. Aslında öyle değildir. Mesela özellikle yüksek canlılara baktığınızda işte bu maymunları falan içeren primatlar dediğimiz gruba yahut işte bu zebralara falan filan, hani diğer karada gezen birçok canlıya baktığınızda sucul memelilerde de bu davranışları görüyoruz. Birbirlerine yardım ediyorlar ve bu yardım etme davranışı içgüdüsel olarak onlarda mevcut. Bu sayede türlerinin hayatta kalmasını destekliyorlar. Neden? Çok basit bir örnek verilir genellikle. İşte maymunların diyelim bitleri olur ve bu bitlerini başka bir maymun gelip ayıklar. Bu bitleri niye ayıklar? Yani niye buna böyle bir iyilik yapıyor diye bakıyorsun. Onun sırtında bit olunca da öbür maymun gelip onun sırtındakileri ayıklıyor. Hı hı. Dolayısıyla böyle karşılıklı bir ilişki içerisinde siz iyilik yapan oldukça size iyilik yapılma ihtimali artıyor. Ama bazen uyanık maymunlar çıkıyor. Gidip mesela bu işi savsaklıyorlar ya da yakındakilere ilgi göstermiyorlar. Bir süre sonra onların sırtındaki bitler de ayıklanmıyor. Yani diğerleri de onu cezalandırıyorlar bundan, hmm, dolayı. Evet. Dolayısıyla iyilik yapmak aslında bir yükümlülük gibi bizim zihnimize yüklenmiş bir şey. Benzer bir şey bizde de var.
Ama çocukluktan itibaren mi, tabii, yüklendi?
Şimdi şöyle, çocuklar genellikle iyiler bakarsanız. Yani çevresel şartları tabii insan bebeklerinde ayırmak çok zor. Hangisi doğuştan geliyor, hangisi çevresel. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Bir insan bebekleri çok erken doğarlar, beyin gelişimi bitmeden, ve onların üzerinde test yapabilmeniz pek mümkün değildir. Ancak belli bir yaşa ulaştıklarında psikolojik testlere tabi tutabilirsiniz. O zamana kadar da çevreden çok fazla şey öğrenirler, hı hı, zaten. Hani doğuştan gelen yazılımı saf haliyle test etmemiz pek mümkün değil. Ama velakin bebeklerin genel davranışına baktığımızda bebeklerin kötülük yaptığına dair hiçbir bilgimiz yok. Fakat sonra yalan söylemeyi, kandırmayı, işte hani tırnak içinde kazıklamayı insanları falan,
biz
böyle onları kötü yerin, kötü şekillerde manipüle etmeyi bir şekilde görüyorlar. Bunun faydası olabileceğine dair bir öğrenme gerçekleştiğinde bu davranışlar yavaş yavaş hayata hakim olmaya başlıyor. Doğal devreleri anlamanın en iyi yolu, eğer insanda çalışamıyorsanız, diğer canlılara bakmak. Çünkü beyin yapılarımız çok benziyor, özellikle ilk doğduğumuz anda. Bu yardımlaşma ve iyilik duygusu her zaman hakim. Çünkü özellikle topluluk halinde yaşıyorsanız hayatta kalabilmeniz çoğu zaman buna bağlı. Mesela şeyleri görürsünüz. Bizonlar, işte aslanlar bizonlara saldırdığı zaman bazen yaşlı bizonlara yardım eden genç bizonlar görürsünüz. Halbuki o yaşlı bizonun hani tür için bir faydası yoktur, hı hı, ömrü bitmiş dersiniz, ama böyle içgüdüsel bir davranışla birbirlerine yardım etme güdüleri var. Hayvanlarda bile bu var.
O zaman şöyle mevcut diyebilir miyiz? İyiliklerin yapıldığı ortamlarda yetişen insanların iyilik yapma ihtimalleri çok daha, aynen, yüksek oluyor.
Şimdi biz insanoğlu olarak hiçbir şeyi kitaptan okuyarak ya da birisi bize anlattığı, öğüt verdiği için öğrenmiyoruz. Etrafımıza bakıyoruz. Bu davranışları kopyalıyoruz, tekrar ediyoruz ve tekrar ettiğimizde bize hangisi daha çok ödül sağlıyorsa, hı hı, bu ödülü sağlayan yol üzerine devam ediyoruz. Aslında bu kadar basit bir devremiz var. Çocuklara baktığınızda, eğer çocuklarda rekabetçilik, diğerlerinin önüne geçme, diğerlerinin ayağına çelme takarak yükselme gibi patolojik ya da sosyopatlık diyebileceğimiz davranışlar, hı hı, ödüllendiriliyorsa, bir süre sonra yetişkin olduklarında bu çocuklar iş dünyasında, eğitimde çok başarılı oluyorlar. Ama sağlıklı insanlar olmuyorlar. Maalesef bugünkü işte dünya düzeninde böyle sosyopatik özelliklere sahip insanların başarılı olduğunu izliyorsunuz. Çünkü diğerlerine iyilik yapmaktan ziyade onların yollarını tıkayarak ya da insanları manipüle ederek yükselmek bugün mümkün. Fakat doğal bir toplumda böyle bir şey yapabilme şansınız yoktu. Bu biraz bizim yeni icat ettiğimiz bir şey. Beyindeki iyilik devrelerine baktığınızda ne kadar yanlış bir şey yaptığımızı insan türü olarak anlıyoruz aslında. Bu biraz önce bahsettiğim sosyopatlığın ödüllendirilmesi aslında bizim temel devrelerimize çok aykırı. İşte yeni bir çalışma var yakın zamanlarda benim de elime geçti. İnsanlara rastgele iyilik yapmak. Hem onların hem de iyilik yapanın beyninde.
Tanımadığımız insanlara tanımadığımız mesela.
Tamamen rastgele. Yani mesela yoldan geçerken birisi bir şeyi taşımakta zorlandığında ona yardım etmek. İşte böyle biraz çok aşırı zor değil ama diyelim işte karşıdan karşıya geçmeye çalışan birine yardımcı olmak gibi. Hiç tanımadığımız bir
manevi
faydamız
olmuyor. Manevi huzur belki mi? Ama birazcık bu değerlerimizi de yitirdik. Çünkü fazla iyiliksever olmak da şüpheyle karşılanıyor
aynen.
zaman.
Saf muamelesi yapılıyor insanlara evet. falan gibi. Ama işte devrelere bakın. Mesela bunu yapan insanların beyin kimyasalları araştırılıyor. Ve rastgele iyilik yapılan kişide, rastgele iyilik yapan kişinde beyninde ödül mekanizması bir patlama şeklinde aktif oluyor. Bizim beynimizin ödül mekanizması dopamin diye bir maddeye bağlıdır. Arkasından da bu ismini iyi bildiğimiz serotonin gibi, endorfin gibi hoşluk verici maddelerin salgılanmasına sebep olur. Birisi size hiç beklentiniz olmadan iyilik yaptığında beyninizdeki ödül sistemi harekete geçiyor. Bu size şöyle bir şey veriyor. Bu İyilik çok güzel bir şey. Ben de fırsat bulunca bunu yapmalıyım.
Peki, şimdi yapılan iyilik sonucunda gördüğümüz işte ilgi, takdir, neyse teşekkür, karşılık görmek için mi yaparız yoksa o yaptığımız iyilikten zevk aldığımız için mi yaparız?
Çok önemli bence bu nokta. Şimdi karşılıksız iyilik yapmak diye bir şey var. Beyin açısından bakarsanız aslında karşılıksız iyilik diye bir şey yok. Siz iyilik yaptığınız anda ödülünü peşinden alıyorsunuz. Bu şiirsel bir ifadeyle daha önce çeşitli yazarlar tarafından da ifade edilmiş bir gerçek. İyilik yapmanın kendisi ödüldür deniyor. Gerçekten de öyle.
Eğer manevi huzur.
Tabii ki. Şimdi bakın bir karşılık bekleyerek, maddi bir karşılık bekleyerek ya da daha sonra iyilik görmeyi bekleyerek bir iyilik yapıyorsanız bu sizde aynı devreyi uyarmıyor. Yani sizi kendinizi tatmin etmiş hissettirmiyor. Belli bir gizli hesapla yapıyorsanız, gösteriş amaçlı yapıyorsanız vesaire. Sadece ve sadece bir başka insana yardım etmek için yaptığımızda bu dediğimiz devre faaliyete geçiyor. Dolayısıyla en karşılık beklemeden yapılan iyilik aslında en hızlı ödül veren iyilik. Bu da beyninizde bir kimyasal maddeyle sizin hani yaşamınızda keyif dediğiniz şeyi esas oluşturan beyin devrelerini faaliyete geçiriyor. Hı hı. Dışsal hiçbir şey beyninizdeki o kimyasal gibi size keyif yaşattıramıyor. Ve o, özellikle şu da enteresan. Mesela düzenli olarak iyilik yapanların iyiliklerini pek görmüyoruz. Bu bizim beynimizde çok fazla İşte dopamin salgılanmasına sebep olmuyor.
Düzensiz ama, mi olması gerekiyor?
Tabii rastgele mesela hiç beklemediğimiz bir anda iyilik bizde çok daha. Yani sürprize çok duyarlıyız biz. Hmm. Kötülük de sürpriz halinde geldiğinde çok dikkat kesilip çok iyi öğreniyoruz. İyilik de güzellik de hani bir rastgele bir tarzda düzenini bilemediğimiz bir tarzda beklenmedik bir anda karşımıza çıktığında beynimiz buna çok daha büyük bir tepki veriyor. Sebebi de şu, biz normalde tabiatta yaşarken tabiatın düzeni böyle saat gibi değildir. Yani her zaman her şey aynı zamanlarda olmaz her gün. Dolayısıyla böyle beklenmedik şeylere karşı daha duyarlıyızdır. Tabiatın doğal düzenine daha çok
peki,
benzetiriz onu.
Daha da çok mutlu eder herhalde değil mi? Beklenmedik ya da tanımadığınız aynen bir kişiye
oluyor.
Yapılan
aynen
mutluluk.
Öyle oluyor.
Neden?
İşte bu sürpriz faktörüne karşı tabiri caizse beynimizde bir dedektör var bizim. O sürpriz karşılığında aşırı duyarlı bir reaksiyon veriyor ki daha sonra yine aynı şekilde bizim bu sürpriz davranışı kendimizin sergileyebilme ihtimalimiz de artıyor. Hmm. Böylece toplum içerisinde bir şebeke olarak düşünürseniz herkesin birbirine iyilik yaptığı bir sistemi böyle bir devreyle kurgulayabiliyorsunuz. Niye böyle bir devre var beynimizde? İyilik yapan, birbirlerine iyilik yapmaya programlı bireylerden oluşan toplumlar daha uzun süre yaşıyorlar. Bireyler daha güvende oluyorlar. Daha çok yavru yapıyorlar. Ve biz bugün aslında çok iyi ataların torunlarıyız bir yerden bakarsanız. Ha bir taraftan mesela biraz da korkak ataların torunlarıyız. Niye? Korkup kaçanlar daha uzun yaşadıkları için. O yüzden böyle ani bir ses gelince bir ödümüz kopuyor. Bir hafiften zıplıyoruz hepimiz. Böyle bir korku tarafımız da var ama iyilik yapmaya da bu açıdan çok programlıyız.
Evet. Şimdi iyilik yapmaktan zevk alma becerisi kazandırılsa belki kötülük diye bir şey olmayacak.
Yani düşününüz bu zaten yazılımda var. Şimdi bilimsel olarak biz bunu gösterebiliyoruz ama bilimsel olarak yapamadığımız şey şu. Evlerin içine girip insanlara çocuklarını nasıl yetiştirmeleri gerektiğini söyleyemeyiz. Çünkü bu çok karmaşık bir süreç. Benim tek söylediğim, benim de kendimin uygulamaya çalıştığı bir şey var. Ana devreyi biliyorsanız sadece o devrenin yani beyin devresinin kendisini ifade edebileceği yollar açmak. Ben mesela şöyle şeyler öneriyorum. İyilik hareketlerine çocukları şahit etmek çok önemli. Bunun keyfini yaşamaları çok önemli. Ben henüz fırsat bulamadım. En kısa zamanda yapacağım ama bir arkadaşım çocuklarını bir aşevinde, işte bu evsizlere ve yemek bulamayan özellikle çocuklara servis yapılan bir aşevinde çalışmaya götürmüş bir hafta sonu ve çocuklara da yemek dağıtmışlar. Mesela çocukların bir anda bütün hayatı değişiyor. Kafaları hep sürekli nasıl daha fazla bu insanlara faydalı olabilirim diye çalışıyor. Orada çok üzüldükleri ya da etkilendikleri için değil. O insanlara iyilik yapma hissinin onların beyninde meydana getirdiği duygusal ve kalıcı değişiklik bir sürü kitap okumaktan, bir sürü sene eğitim almaktan çok daha etkili.
Peki daha mı mutlu oluyorlar kesinlikle, iyilik yapanlar ve kesinlikle yardımseverler?
İyilik, yani insanın mutluluğu hiçbir zaman kazanmakta, almakta, biriktirmekte olmamış. Tarih boyunca böyle. Hep vermek mutluluk sağlıyor. Yani bu hani şiirsel bir şey olarak sağda solda hep söyleniyor ama yani bilimsel temelini gördükten sonra artık ikna olmamak için bir sebebiniz kalmıyor.
Evet, iyilik yap denize at derler.
Aynen.
Ya.
Yani mesela milyonlarca paranız olsun, yatınız katınız her şeyinizi biriktirin ama insanların mutlu olmadığını biliyoruz buna. Çünkü onu paylaşabildiğiniz anda doğal beyin devreleriniz aktive oluyor ve sizi iyi hissettirebiliyor ancak.
Evet.
Bir de bunlar tabii ki şempanzelerle paylaştığımız devreler, onu söyleyeyim. Onlarda da aynı şey var. Bizi farklı kılan ne peki? Ben esas onu söylemek, çok söylemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi sürekli iyilik yapılırsa, sürekli aynı zamanda yemek verilirse bir süre sonra canlı, işte bir maymunda bu deneyi yaparsanız o yemeği bekliyor ve gittikçe de o yemeğe karşı beyninde salgılanan ödül kimyasalların miktarı azalıyor.
Artık iyilik olmuyor. Duyarsızlaşıyor.
Evet. Yani onun için büyük sürpriz değil. O saatte gelecek. Evet. Hatta o saatte yemek gelmezse sıkıntı çıkarıyor mesela. Huş uzanıyor. İnsanlar da kendilerine sürekli iyilik yapan, aslında hayatlarını çok kolaylaştıran, yakın çevrede, başta anne babaları olmak üzere, işte eşleri, çocukları, arkadaşları, bunların sürekli olan yardım ve iyiliklerini aslında duyarsızlaşıyorlar.
Görev çünkü, oluyor bir süre sonra iyilik
hatta
olmaktan
işte,
çıkıyor
özellikle
herhalde.
Düşünün genç, yeni genç çocuklar bir annelerine işte bir şey aksadığı zaman çok sert çıkabiliyorlar. Halbuki diyelim annesi doğduğundan beri ona ne iyilikler yapmış ama sanki onun görevi gibi algılamaya başladığı için beynindeki bu otomatik ödül sistemi devreye girmiyor bir şekilde. Bu bizim dediğim gibi hayvan tarafımız. Ama insanı diğer canlılardan ayıran çok önemli bir özelliğimiz var. Beynimizdeki ödül sistemi faaliyete geçmese bile biz bunu düşünsel olarak şöyle geriye uzanıp faaliyete geçirebiliyoruz. Adına kader şinaslık dediğimiz bir şey var. Vefa dediğimiz bir şey var. Bu mesela maymunlarda bunları göremezsiniz ya da diğer canlılarda. Evet. Biz işte şuurumuzu kullanarak farklı bir iyilik düzeyi moduna geçebiliyoruz. O insanların iyiliklerini takdir etmek için şuurumuzu ekstra kullanmamız gerekiyor. Bunu yaparak insanlaşabiliyoruz zaten. Bu farkı anladığımızda şey de bir nimet yani bana sorarsanız o ödül sisteminin duyarsızlaşması. Çünkü o zaman insani zihnimizi devreye sokup kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Ben bunu çok önemli buluyorum açıkçası.
Evet, iyilik sadece maddi anlamda değil tabii ki. Cömertlik sadece parayla olmuyor. Bazen zor bir durumda kucak açıp sıcacık bir sarılma, sıcacık bir gülümseme bunlar da bir parçası herhalde.
Mesela gülümseme, sarılma, sevgi gösterme bunlar bizim toplumsal olarak müthiş hızlı ve etkili algılayabildiğimiz şeyler. Oksitosin diye bir hormon vardı bizim vücudumuzda. Son senelerde çok fazla ilgi çekiyor bu hormon. Sebebi de şu, buna sosyal bağlanma hormonu deniyor. Her ne kadar böyle söylemek biyolojik açıdan çok doğru olmasa da bildiğimiz bir şey var. Bir paniğe kapıldığınızda, sıkıntı çektiğinizde, sosyal ortamlarda kendinizi yalnız ya da gergin hissettiğinizde bir insanın size gülümsemesi yahut sevdiğiniz birinin size sarılması, bir şekilde insanlarla daha samimi kontak kurmanızı sağlayan herhangi bir vesile beyninizden bu hormonun salgılanmasına sebep oluyor. Bu hormonun birçok işi var ama en önemli işlerinden biri karşıdaki insanlara daha yakın bir sevgi duyuyorsunuz, empati yeteneğiniz artıyor ve o sosyal ortamdaki endişeniz ortadan kalkıyor.
Hı hı.
Şimdi sadece gülümsemek müthiş bir iyiliktir. Yani sadece bir insanın sırtını sıvazlamak, onu takdir etmek bizim maalesef çok fazla beceremediğimiz bir şey, genel olarak söylüyorum. Takdir etmek insan beyninde gerçekten ödül kimyasallarını patlatan bir şeydir. Biz bunlarda biraz cimriyiz. Belki maddi olarak elimiz açık olabilir ama esas insanın ihtiyacı olan şey maddi iyilik değil. Aslına bakarsanız insan varlığının onanmasını, orada olduğunun görülmesini isteyen bir canlı. Buna çok fazla ihtiyacı var. Biz görülmek istiyoruz.
Aynen.
Biz görülmek ve takdir edilmek istiyoruz. Bir çocuğa bunu yaptığınızda, tabii ki ölçüyü kaçırmadan, onu şımartmadan, bunun da bir dengesi var. takdir edilen ve bununla motive olan çocukların biliyorsunuz hayatlarında yapamayacakları da şey yok. Çok önemli bir motivasyon kaynağı bu aynı zamanda.
O zaman bu anlamda iyiliksever, cömert çocuklar yetiştirmek yine bizim elimizde.
Biz öyle neyi olursak görerek onlar da öyle
yetişirlerse öyle aynen olacak. Sayın Sinan Canan'a çok teşekkür ediyoruz. Bütün bir yıl boyunca bizlerle birlikte olduğu Hayatın Sesleri 2017'de devam ederken Sayın Sinan Canan bizlerle birlikte olamayacak. Bugün de birlikte değildi. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bantla bizlerle birlikteydi. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyor. İyi yıllar diliyoruz. Yalnız bilgisine ihtiyacımız olduğu her dakikada yine Hayatın Sesleri'nde bizlerle birlikte olacağınızı da hatırlatalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.